Ayrım 31, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 344. Anladığıma göre babam, Albay Tınaz Tepe, bu gece karışık bir ruh hali içindeydi. Sevinçliydi, tedirgindi, hiç de ruh halini belli etmiyordu. Bu iki askerin arasında kendimi sıkışmış hissediyordum. Onların dilini açık seçik anlayamıyordum. Bu sırada telefon çaldı. Şehirler arası zil sesiydi bu. Yarbay tel bağlandıktan sonra sakin sakin konuşmaya başladı. ''Sen misin kardeşim? Oh oh sevindim. Ankara'da hava çok güzel demek. Mayıs ya. Çocukların Kızılay'da gezdirilmesi iyi oldu. Memnun oldum. Amcaları dersleriyle ilgileniyor demek. Çalışsınlar, çalışsınlar. Onların başarısı bizim başarımız sayılır. Bekliyoruz. Ahmet'e posta havalesi mi çıkardın? Ha, yakında çıkaracaksın.'' Kaç para olduğunu daha tespit etmediler demek. Ay sonuna dek para elinde olur diyorsun ha? Çok güzel. Şimdi kendisine haber vereyim. Annemin ellerinden öperiz. Çocukların gözlerinden. Nusret'e selam et. Burada evcek iyiyiz. Hiç merak etmesinler. Hepsi selam ve sevgilerini gönderiyorlar. Yarbay telefonu kapadı. Not defterine bakıp bir numara çevirdi bu sefer. Ahmet kardeşim sen misin? Senin bahçendeki güller ne renk açtı? Kırmızı beyaz ha? Beyaz gül nadir bulunur. Nasılsın? İyisin ya. Ankara'dan telefon ettiler. Senin paranı bu ayın sonuna dek postalayacaklarmış. Alacaklıların biraz daha bekleyecek. Ver ver. Haber ver canım. İsterse uykuları kaçsın, isterse rahat birer uyku çeksinler. Haydi iyi geceler. Gözlerinden öperim. Yarın görüşürüz. Kapadı telefonu. Babam tabancasıyla uğraşıyordu ama büyük bir ilgiyle eniştemin konuşmasını izliyordu. Ablam elinde kahve tepsisiyle göründü. Ankara'dan haber mi var Sabri? Gözün aydın yıldız. Annem iyiymiş. Çocuklar Tunç da Fidan da iyiymiş. Bizim bir arkadaş onları bugün Kızılay'da gezdirmiş. Gençlik parkına götürmüş. Nusret dersleriyle yakından ilgileniyormuş. Kimdi telefon eden? Bizim binbaşı sahim. Eksik olmasın çocukları sever. Elbette amcaları sayılır Nusret gibi. Albay memnun memnun konuştu. Torunlarımın iyiliğine sevindim. Havalar da iyi gidiyormuş. Mutfaktan görünen annem karşılık verdi ona. Ben de sevindim. Mayıs'ın sonuna geliyoruz artık canım. Hala havaların iyiliğinden söz ediyorsunuz. Eniştem daha ferahlamıştı telefon konuşmasından sonra anneme karşılık verdi. Ankara'nın havası hiç belli olmaz anneciğim. Hiçbir yere benzemez. Albay bu karşılığı anlamlı anlamlı gülümsedi. Oturduk hep birlikte kahve içmeye. Anlıyordum ki yarbayın konuşması telefonda bambaşka şeylerdi. Ankara'da hava iyi güzeldi. Yakında bir havale gönderilecekti İzmir'e. İçime birden bir korku düştü. Kendi kendime aman Emre ağzını sıkı, çok sıkı tut. Küçük bir dalgınlığın enişteni kurşuna bile dizdirebilir diye düşündüm. Kahvesini içen baban gel bakalım buraya Teğmen seninle bir talim yapalım. Benden sonra sana bir anı olarak kalacak şu tabancanın kimliğini bir öğren diye beni yanına çağırdı. Kalktım yanı başına oturdum. Temizleyip yağladığı tabancayı masanın üstüne koydu bana sordu. Acemi yerlerin önüne çıktın, sağa sola dönmeyi öğreteceksin. Derse nasıl başlarsın bakalım? Ayağımı kaldırdım gösterdim. Burası taban, burası topuk. Aferin, bu Teğmen'de iş var yahu, talimnameyi unutmamış. Enişteme eğlence çıkmıştı, kahkahalarla gülerek geldi. Karşımıza masanın öteki ucuna oturdu. Albay, biz de talime böyle temelden başlayalım diye tabancayı eline aldı. Bu Alman yapısı, M1910 Mauser tipi bir tabancadır. Alman ordusu 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı gibi bu tabancalardan 2. Dünya Savaşı'nda da kullanmıştır. 1. Savaş'ta Almanlarla birlikte savaşa girdiğimizden bu tabancalar da bizim ordumuza girmiştir. Çok kullanışlı bir tabancadır. Çapı 7.65 mm'dir. Şarjörü 7 mermi alır. Namlusu açıkta olduğu için orduda bu tabancalara Alaman çıplağı denir. Halk arasında adı Alaman cılbağıdır. Ne rastlantı dedi eniştem. Benimki de aynı tip. Ordumuzda hala var ama benimkisi beylik. Bize bir emirle mi yasayla mı unuttum, istiklal madalyalarımızla birlikte savaşta kullandığımız bu tabancaları da armağan ettiler. Hakkımızdı karşılığını verdi yarbay. Sonra babam bana döndü, iflanımı kesti. Sanki karşısında bir ermişim gibi tabancanın kimliğini birçok kez tekrarlattı. Sonra söktük, taktık, şarjörü sürdük, çıkardık. Emniyetini tabancanın açtık, kapadık. Hep duvara doğru oldu bu işler. Sonunda iyice parlattığı kılıfı da emniyetini kapayıp tabancayı koydu babam. Hani coşup bir ateş etmediğimiz kalmıştı. Götür şimdi dolaba, yerine koy buyruğunu verdi. Enişteme döndü. Yanılmıyorsam Mustafa Kemal Paşa da savaş sırasında bu tip bir tabanca kullandı dedi. Onlar bu konuda konuşa dursun, ben gidip tabancayı babamın yatak odasındaki kıymetli eşyalarını sakladığı dolabına, İstiklal madalyasının yanına yerleştirdim. Yaptığımız talim gereğince de namlusunu duvara doğru çevirmeyi unutmadım. Şarjör doluydu ya, dolabın karşı köşesinde bir kutu daha mermisi vardı. Babamın defterlerine bir göz attım. Anılarına yeni bir defter eklemişti yazıp bitirip. Hidayet Bey'in hatırına bir banka anıları basmaya razı olmuştu. Ama babam daha bitmedi diye şimdilik anılarını baskıya vermemişti. Herhalde kendisine göre bir düşündüğü vardı. Salona döndüğümde babamla eniştem Menderes'in iktisat politikasını tartışıyorlardı. Enflasyonla nasıl halkı aldattığına ilişkin ben de bildiklerimi söyleyip söze karıştım. Yarbay Sabri Bey benim yüzüme baka baka sordu. Bu teğmene askerlikten sıvır, iktisattan tam not. Ne dersiniz albayım? Albay şöyle bir benim yüzüme baktı. Orası öyle öyle ya, bu teğmen incelediği konunun çıkar yolunu gösteremiyor. Menderes hükümetinin paranın değerini düşürüp durmadan gazete basar gibi para basma siyasetini, bu paralarla üreticinin esnafın mallarını nasıl değerlendirdiğini, bu sınıfın etkisiyle halkı nasıl zehirleyip kandırdığını, öte yandan hazinenin çıkan bol kağıt parayla altın değerinin sıfıra indiğini, borç almak için hazinedeki altınları nasıl Amerika'ya rehin ettiğini, Cahit Demiroğlu arkadaşımla kaç yol konuşmuştuk. Bu konuşmalarımızı onun adını karıştırmadan bütün ayrıntıları ile babama, enişteme bir kez daha anlattım. Beni büyük bir dikkatle dinlediler. Kimi noktalarda Yarbay Sabri eklemeler yaptı, benim eksik bıraktığım noktaları tamamladı, bana hak verdi. Albay Tınaz Tepe, bütün bu söylediklerinde haklısın Emre. Zaten seninle bu konuları zaman zaman konuşuyorduk. Şimdi söyle bize bakalım, bütün bu anlattıklarından ne gibi bir sonuca varacaksın? Özet olarak durumun muhakemesinden şu çıkıyor babacığım. Halk arkamızda olmazsa, aldatılmakla devam edilirse, sandıktan vatan hainlerini çıkarmaktan geri kalmayacaktır. Bana çare sordunuz. Aydınlar, aklı erenler bir yana, halk bugün hala Menderes'in arkasında. Halk deyince büsbütün çaresiz halkı hesaba katmıyorum. Hani cebine 10 lira konup istenen yere oy verdirilen, kamyonlara doldurulup yine 10 liraya mitinglere getiren halkı hesaba katmıyorum. Bunları çıkarcıların elinden almak olanağı yok şu sıra. Bunlar para verenin, iş adamlarının, toprak dere beylerinin elinde. Ekmeğini yitirir eğer ilerici aydınların ardına düşerse. Sizden özür dilerim, bu halk orduya da karşı çıkabilir. Hani elbette silahlı demek istemiyorum. Ordunun kuracağı bir yönetime. Ne düşünüyorsun bu konuda Sabri diye sordu babam. Yarbay düşünceli düşünceli karşılık verdi. Şu sıra yönetimi düşünebilecek durumda değiliz. Önce bu kötü gidişe dur demek zorundayız. Hani denizde boğulan bir insanı yüzme bildiğimiz için kurtarmak zorundayız. Boğulacak adam kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılır. Hastanede de iş doktorlara düşer. Hasta iyileşmek istemezse, yeniden kendini denize atmak için hastaneden kaçarsa ya da doktorlar yeteneksizse kurtarıcıların yapacağı hiçbir iş yoktur. Emre'nin doğru olarak söylediği gibi çare yoktur. Kurtarıcılar bir kadro değildir. Şimdilik boğulanı kurtarma heyecanı içindedir. Kurtardıktan sonra doktor, kadro bulamazlarsa hiç olmazsa bir kadronun oluşmasını tıkayan yolları açabilirler. Albay mırıldandı. Kurtarıcılar iddiatçıların düştüğü çukura düşmesinler de. O günden bugüne gelene dek çok ders alındı karşılığını verdi yarbay. Uzun bir süre konuşulmadı. Sonra yine annem ve ablamın da karıştığı günün olaylarına ilişkin sözler etti. Bu arada saatine bakan babam radyoyu açtı. 22.45 haberleri zehir zemberek. Harp okulunun yürüyüşü, komutanların bildirileri, hükümetin görüşü. Can kulağı ile dinledik. Babam diye bu haberlerden sonra yatmadan önce bir ıhlamur içerim. Çocuklar da içer. Annem güldü. Çocuklara niye zorla ıhlamur içiriyorsun? Canım isteyen çay içsin. Ben çay içmem. Yeteri denli uykum kaçtı zaten. Yıldız ablam bırakmadı annemi mutfağa gitsin. Ihlamur çay yapmaya o yürüdü. Enişte markasından bilirsin Yıldız, benim çay iyice koyu olacak. Yanına da bir şeyler bulursun artık diye seslendi. Altıncı bölüm. Birinci kısım. Havuzun kenarındaki bir sıraya oturmuştuk. Susuyordum. Gülseren de susuyordu. Bir ara şu kafamın içindeki beni sinirlendiren düşünceleri sileyim diye düşündüm. Biraz iki yakama bakayım dedim. Kendimi de zorladım. Ortalıkta bahar vardı. Kültür Park'ın gül bahçesinde oturuyorduk. Dört bir yakamız güldü. Her renkten güller açmıştı büyük havuzun çevresinde. Havuzun fıskiyesinden yükselen sular ağaçların dallarının arasından sızan akşam güneşinin pembe renklerini de kaparak yeniden havuza dökülüp saçılıyordu. Havuzun çevresindeki sıralarda oturanlar vardı. Karşımızdaki sırada bir yaşlı hanımla bir yaşlı bey birbirlerine sokulmuşlar, kucaklarına açtıkları bir paketten bir şeyler yiyorlardı. Gülseren'e dokunsam ağlayacaktı, son derece sinirleri bozuktu. Onu oyalamak için karşımızdaki yaşlıları gösterdim. Bak Gülseren, şunlara bak da bizim geleceğimizi gör. 30 yıl sonraki Gülseren Hanım'la Emre Bey'in haline bak. Gülseren dolu dolu akşamın pembeliği içinde parıldayan yeşil gözleriyle bir süre bana, bir süre de karşımızdakilere baktı. Mutlu görünüyorlar. Biz de mutlu olacağız, hem de o günlere dek. Bırakırlarsa... Canım, annenin, babanın, amcanın küçük kaprislerini büyütme. Onlar bize bir süre daha karışabilir. Evleninceye, nikahımız oluncaya dek. Karar vermedik mi sonra bizim eve kaçacağız. Gülseren karşılık vermedi. Biraz daha bana sokuldu. Eli elimi aradı buldu. Aslında öfkelenmekte yerden göğe dek hakkı vardı. Saat 5'ten önce soluk soluğa nikah dairesine yetişip 2 Haziran'daki nikahımızı 20 Haziran'a erteletmiştik. Memur beni tanıyordu. Neden Emre Bey diye sordu. Bilirsiniz anneler babalar çocuklarının mutluluğunu bir tamam görmek isterler. Hazırlıklar bitmemiş düğün için karşılığını verdim. Memur bey bu gibi işlere alışıktı, güldü. Katibine bizim istediğimiz günü ve saati yazmasını söyledi. Bizim görevimiz gençleri istedikleri gün ve saatte baş göz etmektir diye başından savdı. Bizim gelecekteki kayınvalidemiz Ahter Hanım'ın bazı konularda son derece inatçı olduğunu öğrenmiş oldum. Nikahımızın kıyılacağı günün akşamı, düğünümüzün yapılacağı gazino daha önceden kiralanmıştı başkalarınca o gece için. Gazinonun sahibi bir başka geceyi beğendirmek için paralandı. Ne var ki Ahter Hanım'a gece beğendirmek bir sorun oldu. Kızımın mürevveti diye tutturmuştu. Hamdi Bey'e de kök söktürüyordu. Bugün sabahtan iki ayağımız bir pabuca girmişti. Boşalan bizim olacak kata Ahter Hanım'ın zevkine göre çoktan ısmarlanan eşyalarımız kamyonlarla gelmişti. Gülseren'in annesi eşya ve çeyizin yerleştirilmesi için gelenek gereği annem de babamı da davet etmişti. Bir benim aldığım yemek salonunun takımı Gülseren'le isteğimize uygundu. Onları bir mobilyacının vitrininde görmüştük. Ismarlarsak böylesini yaptıramazdık. Çok beğenmiştik. Gerçi bana tuzluya oturdu. 2 yıldır birikmiş param yetmedi, üstünü babam tamamladı. Gülseren'in annesinden çok zor kurtulacağımızı anlıyordum. Öyle görünüyordu ki 2 evli olacaktık. Baktım sabahleyin bizim olacak evin içi kaynaşıyor, ta hamalına, bahçıvanına dek eşyalar Ahter Hanım'ın isteğine göre yerleştiriliyor. Gülseren de suratını asmış, öfkeli öfkeli iki yakasına bakmıyor, onu bir kenara çektim. Gülseren de demiş öfkelenme. Eşyaları istedikleri gibi yerleştirsinler. Biz sonra yine bildiğimizi okuruz. Gülseren patladı.
Baksana ayol, annenle babam bile sindiler. Benim annem bugün bir ifrit kesildi. Ne oldu anlayamadım. Nedir bu telaş öfkesi?
Boş ver, sen de yukarıya kaç. Ben kirişi kırıyorum. Fabrikaya gidiyorum. Akşama buluşuruz. Sakın kavga çıkarma.
Merdivenlerden üçer beşer atlayıp soluğu caddede aldım. Bornova'ya giden bir otobüse atladım. Fabrikada Cahit'le Uğur'u buldum. Cahit bir tulum giymiş, işçilerle birlikte gümrüğe gelen makinelerin yerini fabrikanın büyük bölümünde hazırlıyordu. Uğur kolları sıvamış, onlara yardımcı oluyordu. Bu fabrika işi ona nedense iyi bir oyalanma nedeni olmuştu. Uğur'un böyle çalışmasına kulüpte bile şaşanlar, sözünü edenler vardı. Nazlı neredeyse sevincinden uçacaktı Uğur'u böyle işte görmekten. Sık sık soluğu o da fabrikada alıyordu. Uğur'a bu iş bir güven getirmişti. Bina olarak fabrikamız tamamlanmak üzereydi. Oldukça hızlı gitmiştik parayı Hamdi Bey basınca. İşlerimizin daha kolay, daha çabuk yürümesi için Hamdi Bey, Uğur'un, Cahit'in benim adıma bankada bir hesap açtırmıştı. Uğur'un eski huyundan korktuğundan olacak, parayı iki imza ile çekebiliyorduk. Uğur'la Cahit imzalıyordu. Hamdi Bey bana, sen Uğur'un yakınısın, israfına aldırmaz göz yumarsın. Hem Cahit Bey'e Uğur'un saygısı var. Zaten masrafı, faturaları sana getirecekler yazman için demişti. Geçen günde espri yaptı. Büyük bir fırsat kaçırdınız çocuklar. Adnan Bey geçen hafta İzmir'e geldiğinde buyur edip fabrikamızın açılış törenini yaptıracaktınız. Kapıya bir kurdela gerip eline makas verecektiniz.
Uğur saf saf daha fabrika bitmedi ki baba demişti.
Cahit kahkahayı bastı. Sayın Başbakanımız bitmemiş fabrikaların, köprülerin açılış törenlerini de yapar karşılığını verdi.
Uğur da gülmeye başladı. Ya iyi olurdu. Kokteyl filan tertiplerdik diye söylendi. Fabrikaya gelince doğru yeni odama girdim. Masanın başına çöktüm. Yapılacak bir sürü işlem vardı. Daha memur yardımcı almamıştık. Demirbaş defterinden bütün hesap defterlerine dek ben tutuyordum. İki gün önce gazeteye bir ilan vermiştik. Şimdilik bize bir muhasebeci gerekiyordu. İşçileri şimdiden Cahit işe başlatmıştı. Sonra gerekecek işçiyi de tamamlayacaktı. Bir saatten fazla işle uğraştım. Yeni bir deftere uzanıyordum ki Uğur kapıyı açıp başını uzattı.
Emre, bak bir delikanlı arkadaş geldi, iş için konuş dedi. Sonra kapıyı açıp orta boylu, geniş omuzlu, kara yağız bir delikanlıya yol verdi. Kapıyı çekip gitti. Delikanlı kapının arkasında dikildi kaldı. Kendisine masamın karşısındaki iskemleyi gösterdim. Hani polis moniz olmasın gibisine de aklımdan bir düşünce de geçmedi değil. Memur istiyormuşsunuz diye gelebilirdi. Şöyle bir patron kalıbına girip sordum. Adınız?
Nabi Aslıer efendi. Gazetedeki ilanınızı okudum da.
Durumunuz, öğreniminiz?
Ticaret lisesinden sonra sekreterlik okulunu bitirdim. Askerliğimi de 3 ay önce bitirdim. Askere gitmeden bir yıl İş Bankası'nda çalıştım.
Elini cebine attı, bana bir zarf uzattı. Buyurun, bütün evrakım burada. Zarfı aldım, baktım. Delikanlıların nüfus kağıdından diplomalarına dek her şey vardı içinde. Kuşkum geçer gibi oldu ama yine de sordum. Askerlikten sonra çalıştığınız bankaya niçin dönmediniz?
Nabi Aslıer utanır sıkılır gibi oldu. Bir süre düşündü, sonra birden karar verdi.
Çok az para veriyorlar. Doğruyu sizden saklamanın gereği yok. Bakmak zorunda kaldığın bir annem, bir de yardım etmek zorunda olduğun tıp fakültesinin 5. yılını okuyan bir kardeşim var. Şurada 1 yılı kaldı, doktor olacak. Gerçi burslu ama parası kitaplarına yetmiyor. Sizin vereceğiniz işte çok çalışıp bankadan daha fazla bir aylık alabileceğimi umut ettim.
Ticaret lisesi, sekreterlik okulu, banka deneyinden sonra herhalde defter tutmayı bilirsiniz.
Başkaca yazı makinesiyle de çok çabuk da yazı yazarım efendim.
Bankada kalsaydınız elinize ne geçecekti?
Kesintilerden sonra 417 lira.
Oldu Nabi Bey, kesintisiz size 550 lira versek tamam mı?
Çok teşekkür ederim, sizi memnun etmeye çalışacağım.
Zarfını geri uzattım. Hemen şimdi işe başlayabilir misiniz?
Elbette.
Şu yandaki oda sizin. Bir kapısı da koridora açılır. Masası, iskemlesi, dolapları tamam.
Şu evrak içeride çalışan işçilerimizin. Bu deftere hepsi işlenecek. Şu listede de ustaların, işçilerin gündelik hesapları var. Bunlar da şu deftere. Sonra fabrikayı gezer görürsünüz, arkadaşlarla tanışırsınız. İşletmeye başlayınca elbette işler çoğalacak. Başka memur, yardımcı arkadaşlar alacağız. İşiniz şirketçe beğenilirse elbette aylık ve durumunuz ona göre ayarlanır.
Bir soluk aldım. İçimden ben de patronum ya diye geçirdim. Delikanlı evrakı defterleri kaptığı gibi fırladı gitti yandaki odaya. Yine bir süre çalıştım. Birden elimdeki kendi dolma kalemim gözüme battı.
Nabi Bey diye seslendim.
Buyurun diyerekten karşıma dikildi.
Kuruluş halindeyiz Nabi Bey. Bize kırtasiye gerek. Aklıma geldi, ben şu listeyi hazırladım. Kalemler, kağıtlar, gereken daha bazı defterler. Sizin de aklınıza gelenleri bu listeye ekleyin. Şimdilik bir yazı makinemiz yeter. Sonra fabrikamızın tescil edilmiş adı şu. Bu başlıkla şimdilik 1000 zarf kağıt bastırın. Faturaları sonra bastırırız. İzmir'e deyin, bir gidin bu işler için. Öğle vakti de oldu. Hem bu işleri yapar hem de yemeğinizi yer gelirsiniz dedim, para verdim. Belki de gereklidir diye kendisine de 200 lira avans verdim, pek sevindi. Fatura almasını, bunları gelince defterine işlemesini söyledim. Cebinden zarfını çıkarıp bana uzattı.
Bunları cebimde gezdirmeyeyim, sizde kalsın. Zaten kendi künyemi de anlaşılan deftere kendim işleyeceğim dedi.
Zarfı alıp çekmeye attım, sonra birden anladım ki bu işi Nabi Aslıer bana güven vermek için yapıyor. Sesimi çıkarmadım.
Geç kalmam, hemen dönerim diye kapıya yöneldi.
Bu sırada kapı açıldı. Cahit'le Uğur girdiler. Onlarla Nabi Bey'i tanıştırdım.
Muhasebecimiz dedim.
Cahit başarılar diledi delikanlıya. O çıkıp gittikten sonra bizimkilere hakkında bilgi verdim. Cahit dikkatle dinledi. İş konusunda çok ciddiydi. Cahit sonunda askerliğini de bitirmiş. Doktor olacak kardeşi var. Evrakını da sana bıraktığına göre kuşkulanacak bir hal yok ortada. İşimize yarar diye söylendi.
Uğur sabırsızlanıyordu. Memlekette sabotaj, bizim fabrikada montaj. Hızlı gideceğiz çocuklar. İşimiz çok, yürüyün yemeğe.
31. ayrımın sonu. Sayfa 358.